Ayrım 20, Yüzler ve Maskeler, Eduardo Galeano, sayfa 193. 1850 Paris, Duma. Alexander Duma, pahalı keten gömleğinin yenlerini kıvırıyor ve kalemini eline alıp Montevideo ya da Yeni Truva adındaki eserinin destansal sayfalarını yazıyor. Hayali ve midesi geniş bir adam olan romancımız, düş gücünün mesleksel ürünü olan bu esere 5000 frank fiyat biçiyor. Montevideo'nun alçak gönüllü tepesini bir dağ olarak tanımlıyor ve yabancı tüccarların Goşo süvarilerine karşı yürüttüğü savaşı bir eski Grek epiğine dönüştürüyor. Giuseppe Garibaldi'nin Montevideo için dövüşen askerleri Uruguay bayrağını değil de kara zemin üstüne çapraz, kemik ve kuru kafalı klasik korsan bayrağını dalgalandırıyorlar. Ama Dumas'ın ısmarlama yazdığı romanda bu hemen hemen Fransız olan kentin savunmasına katılanlar yalnızca martirler ve insanüstü kahramanlardır. 1850 Montevideo. Lord Ramon 4 yaşında. Isidora Ducas, Montevideo körfezinde dünyaya gelmiş, çifte sıralı surlar kuşatılmış kenti kırlardan ayırıyor. Isidora top ateşlerini duymaktan, her tanrının günü atlarının üstünde ölüp giden askerleri görmekten sersemlemiş olarak büyüyor. Ayakkabıları denize götürüyor onu. Kumların üstünde yüzünü rüzgara vermiş durduğu yerden çocuk denize soruyor. Müziğin kemandan çıktıktan sonra nereye gittiğini, gece olunca güneşin nereye gittiğini, ölenlerin nereye gittiğini, annesinin nereye gittiğini soruyor denize. Anımsayamadığı, hayalinde nasıl canlandıracağını bilemediği, adını anması yasaklanmış olan o kadın. Birileri ona öteki ölülerin annesini mezarlıktan kovduğunu söylemişti. Her zaman o kadar çok konuşan deniz şimdi yanıt vermiyor ve çocuk gözlerinden yaşlar akarak yamaçtan yukarı koşuyor, koskocaman bir ağaca var gücüyle sarılıyor, ağaç devrilmesin diye. 1850 Chan Santa Cruz, Konuşan İstavroz. Yucatan'da Kızılderili savaşlarıyla geçen upuzun 3 yıl, 150 binden çok ölü var, 100 binde kaçkın, nüfus yarıya düşmüş. Baş kaldıranın önderlerinden biri Jose Maria Barrera adındaki mestizo. Kızılderilileri balta girmemiş ormanların derinliklerindeki bir mağaraya yediyor. Burada çok yüksek bir mahun ağacının altındaki bir kaynak savaşçılara duru tatlı su sağlıyor. Mahun ağacı yavrulamış, konuşan küçük istavrozu dünyaya getirmiştir. İstavroz Maya dilinde diyor ki, Yucatan'ın ayaklanma zamanı geldi. Saat be saat devrilmekteyim. Palalarıyla kesiyorlar beni, bıçaklarıyla oyuyorlar, sopalar sokuyorlar içime. Yucatan'da dört dönüyorum sevgili Kızılderililerimi kurtarmak için. İstavros parmak boyundadır. Kızılderililer onu giydiriyorlar. Üstüne bir huipi ile etek geçirip renk renk ipliklerle beziyorlar. İstavros kız dağılanları birleştirecektir. 1851 La Tacunga, Geziyorum Hedefsiz Çulsuz. Metleri, Perslileri, Mısırlıları düşüneceğimiz yerde gelin Kızılderilileri düşünelim. Bir Kızılderiliyi anlamak bizim için Ovid'i anlamaktan daha önemlidir. Okulunuzu Kızılderililerle kurun senyor rektör. Simon Rodriguez bu öğüdünü Ekvador'daki La Tacunga kentinin yüksek okuluna sunuyor. Latince yerine Quechua dilini öğreten bir kürsü kurulsun, din bilgisi yerine fizik okutulsun, okul bir çömlek ve bir de cam fabrikası kursun, inşaat ustalığı, marangozluk, demircilik kollarında derece versin. Don Simon Pasifik kıyıları boyunca Ant dağlarından aşıp kentten kente dolaşarak haç gezisini sürdürüyor. Zaten eskiden beri ağaç değil rüzgar olmayı istemişti o. Çeyrek yüzyıldır Amerika'nın yollarında toz kaldırmakta. Sucre tarafından Chuquisaca'dan kovulduğundan bayana birçok okullar, mum fabrikaları kurdu. İki de kitap bastı. Hem de her harfini kendi eliyle dizerek. Çünkü bunca parantez işareti ve özel cetveliyle başa çıkabilecek basım ustası bulamamıştı. Kel, çirkin, şiş göbekli, cildi güneşten kayışa dönmüş bu yaşlı gezgin, sırtında parasızlık ve okursuzluk yüzünden elinde kalmış yazılarla dolu bir sandık taşıyor. Sandıkta giysi yok, çünkü Don Simon'un sırtındakilerden başka giysisi yok. Bir zamanlar Bolivar, öğretmenim, Sokrat'ım benim derdi. Sen benim gönlümü büyük ve güzel şeylere göre yoğurdun derdi. Deli Rodriguez bu Hispanik Amerikan ülkelerinin acıklı yazgısı konusundaki sıkıcı demeçlerine başladığında ahali gülmemek için dişlerini sıkıyor. Gözümüz kör bizim, kör. Ona hemen hiç kimse kulak asmıyor, kimse inanmıyor. Onu Yahudi sanıyorlar. Çünkü gittiği yerlerde çocukları ermiş adlarıyla vaftiz edeceği yerde mısır koçanı, su kabağı, havuç gibi adlar veriyor ve daha başka din karşıtı davranışlarda bulunuyor. Bu arada soyadını 3 kez değiştirmiş. Doğum yerinin Caracas olduğunu söylediği gibi Philadelphia ve Sanlúcar de Barrameda olduğunu da ileri sürüyor. Söylentilere göre Şili'nin Concepción kentinde kurduğu okulu Tanrı bir zelzele göndererek yıkmış. Çünkü Simon anatomi dersini öğrencilerin karşısına çırılçıplak geçerek öğretiyormuş. Her geçen gün Don Simon biraz daha yalnız kalmakta. Amerikalı düşünürlerin bu en gözü karası, en cana yakını her gün biraz daha yalnızlığa gömülüyor. 80 yaşında dünyayı herkes için cennete çevirmek istemiştim diye yazıyor. Kendim için cehenneme çevirdim. Simon Rodriguez'in fikirleri: ya icat ederiz ya da mahvoluruz. Avrupa'nın icat edişine bir bakın, bir de Amerika'nın taklit edişine. Kimileri zenginliği, limanların yabancı gemilerle dolu olması, evlerinin de yabancı eşya deposuna dönmesi olarak görüyor. Her gün kıyılarımıza gemiler dolusu hazır giysi, hatta kızılderililer için başlık bile geliyor. Yakında toprak yemeye alışık kimseler için üstünde krallık damgası taşıyan yeni tarzda hazırlanmış küçük yaldızlı toprak paketleri görürsek şaşmam. Günahlarını Fransızca çıkartan kadınlar, günahları İspanyolca bağışlayan misyonerler. Amerika gurursuz bir taklitçi değil, özgün olmalıdır. Avrupa'nın aklı ve Birleşik Devletler'in zenginliği, Amerika kıtasında düşünce özgürlüğünün 2 düşmanıdır. Yeni cumhuriyetler yabancı paso taşımayan hiçbir şeyi almak istemiyorlar. Oysa o ülkelerin devlet adamları kurumlarını kurmak için akılcılıktan başka hiçbir şeye danışmadılar. Bunu da kendi topraklarında buldular. Madem her şeyi taklide özeniyorsunuz, bari özgünlüğü taklit edin. Örneği nerelerde arayalım? Bağımsızız ama özgür değiliz. Toprağımıza egemen olsak da kendimize egemen değiliz. Gelin tarihi açalım. Henüz yazılmamış olanları da herkes kendi belleğinde okusun. 1851, La Serena, Muştucular. Mutsuzluk zihinde acıdan başka hiçbir şeyi algılayıp depolayamamaktır, diyor Francisco Bilbao. Sonra da insanın insan tarafından sömürülmesinin, insana insan olacak zaman bırakmadığını ekliyor. Toplum her şeyi yapabilecek olanlarla her şeyi gerçekten yapanlara bölünmüştür. Şili'yi bu otlara gömülmüş devi yeniden canlandırmak için saray yapımında ter dökenlere bir dam altı sağlayamayan, en güzel kumaşları dokuyanları paçavralara mahkum eden düzeni sona erdirmek gerekir. Şili'deki sosyalizm muştucuları daha 30'larında bile yok. Francisco Bilbao ve Santiago Arcos Paris'te eğitim görmüş, fraklı genç beyler kendi sınıflarına ihanet etmişlerdir. Bir dayanışma toplumu kurmayı amaçlayarak bu yıl ülkenin 4 bir köşesinde yöneticilere, din adamlarına ve özel mülkiyete karşı çok sayıda asker ve halk ayaklanması kışkırtmışlardır. Yılın en son gününde La Serena kentinde isyancıların son kalesi de düşüyor. Birçok kızıllar da düşüyor infaz taburlarının karşısında. Bir keresinde kadın kılığında kaçmayı başaran Bilbao, bu kez papaz cübbesi giyip eline kutsal kitap alarak damlardan kaçmış ve sürgüne gitmiştir. 1852, Santiago de Chile, bağımsızlık yoksullara ne getirmiştir diyen Şilili Santiago Arcos hapiste, kendi kendine soruyor. Bağımsızlıktan bu yana hükümetler zenginlerin hükümeti ola gelmiştir. Yoksullar asker ve milis olmuş, işverenlerinin dediği yönde oy kullanmış, toprağı işlemiş, hendek kazmış, maden çıkarmış, yük taşımış, ülkeyi kalkındırmış ve hala 2,5 metelik kazanarak sehpalarda kırbaçlana gelmişlerdir. Yoksullar bu şahane bağımsızlığın sefasını ancak Çakabuko ve Maipu'da kralın askerlerine karşı şahlanan atlar kadar sürmüşlerdir. Şili halkı cennetin görkemi üstüne şarkı oluyor. Şu ermiş Peter var ya, hepimizi koruyan, çömezini yollamış sucuk ekmek almaya, güzel bir pastırmayla lezzetlisinden paça, ağzınıza layık bir nefis yahni yapmaya, bir de meyveli şarap tam dünyadaki gibi, elbette bir sepette tortilla da olacak ki cennette sıkılan küçük melekler bu sayede biraz oyalanacak. Saat geç olmuştu, ermiş Anthony sallanarak kalktı ayağa. Dedi baylar, cehennemdeki şeytanlar adına hoş bir parti bu. Sırasıdır bir parça gevşemenin. Duyduk duymadık demeyin, ben şimdi niyetliyim. Sokulup ermiş Clara'ya, hiç haberi olmadan kıçından bir makas almaya. 1852 Mendoza, elin çizgileri. Arjantin'de küçük sunak melekleri bile kırmızı kuşaklar kuşanıyor. Buna karşı çıkmak diktatörün gazabına çanak açmaktır. Rosas'ın birçok düşmanı gibi Dr. Federico Mayer Arnold da sürgün ve hapis cezaları çekmiştir. Kısa bir süre önce Buenos Aires'li bu genç profesör Santiago de Chile'de bir kitap yayımlamıştı. İngiliz, Fransız ve Latin dillerinden alıntılarla bezenen kitabın açılış bölümü şöyleydi. Üç kent beni kovdu, üç hapishane ise bağrına bastı. Ama ben yine de düşüncelerimi korkmadan despotun suratına çarptım. Şimdi yine düşüncelerimi salıveriyor ve kaderin bana hazırladıklarını korkusuzca bekliyorum. 2 ay sonra Dr. Federico Mayer Arnold yolda bir köşeyi dönünce kanlar içinde yere yığılıyor. Ama diktatörün buyruğuyla değil. Onu bıçaklayan eşkıyayı kaynanası Mendozalı huysuz bir kadın olan Dona Maria parayla tutmuştur. Damadını sırf hoşuna gitmediği için öldürmelerini buyurmuştur onlara. 1853 La Cruz, Cizvitlerin Gömüsü. Gizi bu kadın biliyor, bu yüzden karga onu izliyor. Her sabah kilise yolunda arkasından uçup kapıda onu bekliyor. Kadın daha geçenlerde 100 yaşına girdi. Ölmeye hazır olduğu zaman gizi açıklayacak. Söylemezse göksel adalet onu cezalandıracaktır. 3 gün sonra diye söz veriyor kadın. 3 günün sonunda önümüzdeki aya, ay dolduğu zaman da yarın bakarız bakalım. Tepesindekiler tepesine binince kadın gözleri donuklaşarak sersemlemiş gibi yapıyor. Ya da bir kahkaha patlatarak böylesine ihtiyar olmak bir başarılıkmış gibi o minik bacaklarını sallıyor. Bütün La Cruz kenti onun gizi bildiğini biliyor. Cizvitlerin hazineyi Misiones ormanına gömmelerine yardım ettiği zaman küçük bir çocukmuş ama yerini unutmamış. Bir gün onun yokluğundan yararlanan komşular her zaman üstünde oturduğu eski sandığı açmışlardı. Ama sandıkta altın dolu kese falan yoktu. Çıka çıka acuzenin doğurduğu 11 çocuğun kurumuş göbekleri çıkmıştı. Ecel geldiğinde bütün kent kadının başucuna doluşuyor. Kadın o balığa benzer ağzını bir şey söylemeye yeltenircesine açıp kapıyor. Mübarekliğin eşiğinde ölüyor. Yaşamında bundan başka gizi olmamıştı. Onu da söyleyemeden ölüyor. 1853 Payita, Üçler. Şimdilerde subay kılığında gezmiyor. Atış yapıp ata bindiği de yok artık. Bacakları tutmaz olmuş. Bedeni şişmanlıktan biçimsizleşmişti. Yine de tekerlekli sandalyesine tahtmış gibi kuruluyor ve dünyanın en güzel elleriyle portakallar, guavalar soyuyor. Manuela Sainz evinin bu toprak kavanozlarla dolu serin gölgeli avlusunda egemendir. Karşıda dağların ardında ölümün rengi. Bu Peru liman kentinde sürgün olan Manuela, yaşamını meyvelerden reçel ve şekerlemeler yaparak geçiriyor. Gemiler bunları satın almak için kıyıya yanaşıyor. Manuela'nın tatlıları bu sahillere ün salmış. Balina avcıları reçellere bayılıyor. Geceleyin Manuela sokak köpeklerine yemek artıkları atarak eğleniyor. Köpeklere Bolivar'a ihanet eden generallerin adını vermiş. Santander, Paez, Cordoba, Lamar ve Santa Cruz. Kemiklerin başında dalaşırken o ay çehre aydınlanıyor ve Manuela dişsiz ağzını yelpazesiyle örterek kahkahayı basıyor. Bütün gövdesi ve uçuşan kat kat dantelleriyle gülüyor. Arada Amatope kasabasından eski bir dost geliyor. Gezgin Simon Rodriguez Manuela'nın yanına bir salıncaklı sandalyeye oturuyor. Baş başa sigara tüttürerek konuşuyor ve susuyorlar. Bolivar'ın en sevdiği bu iki kişi, öğretmen ve sevgili, konuşmaya onun adı sızacak olursa konuyu değiştiriyorlar. Don Simon gidince Manuel'e gümüş kasasını getirtiyor, koynunda sakladığı anahtarla kasayı açıyor ve Bolivar'ın tek kadına yazdığı mektupları okşuyor. Yıpranmış kağıtlar hala seni görmek, sonra yine görmek istiyorum demekte. Sana dokunmak, seni tatmak istiyorum. Sonra Manuel'e aynasını istiyor ve olur ya, belki rüyasında Bolivar onu görmeye gelir diye özenle saçlarını fırçalıyor. 1854 Amotape. Bir tanık Simon Rodriguez'in hayata veda edişini anlatıyor. Amotape'li papazın içeri girdiğini görür görmez Don Simon yatakta doğrulup oturdu. Papaza otursun diye odadaki tek sandalyeyi gösterdi ve maddecilik konusunda demece benzer bir konuşma yapmaya başladı. Papaz aptallaşarak otura kalmıştı. Don Simon'un konuşmasını keserek birkaç söz söylemeye bile içi neredeyse razı olmadı. 1855 New York, Whitman. Şair yayımcı bulamadığı için çimen yapraklarının basım giderini kendi cebinden ödüyor. Demokrasinin din bilimcisi Waldo Emerson kitabı benimseyip övüyor. Yine de basın şiirleri basma kalıp ve müstehcen bularak saldırıya geçiyor. Walt Whitman'ın tumtıraklı ağıtında halk kitleleriyle makinelerin kükremesi duyulmaktadır. Şair hem Tanrı'yı ve günahkarları, hem Kızılderilileri, hem de onları ortadan kaldıran ilk göçmenleri kucaklamış, köleyle efendiyi, kurbanla celladı bağrına basmıştır. Yeni dünyanın kutsal coşkusu içinde bütün suçlar arınacaktır. Bu güçlü kuvvetli boyun eğdirici Amerika'nın geçmişe ödeyecek borcu yoktur. Gelişim rüzgarları insanı insanın yoldaşı kılacak, erkeklik gücüyle güzelliği zincirlerinden kurtaracaktır. 1855 New York, Melville. Bu sakallı denizci okuru olmayan bir yazardır. 4 yıl önce evrenin tüm denizlerinde beyaz bir balinayı kovalayan, kötülük güçlerinin peşinde kana susamış bir harpun, bir kaptanın öyküsünü yayımlamıştı. Ama kitaba pek aldırış eden olmadı. Coşkunun ve gelişmenin doruğundaki bu Kuzey Amerikan topraklarında Herman Melville'in sesi akortsuz çıkıyor. Kitaplarında uygarlığa karşı duyulan bir güvensizlik var. Uygarlık vahşiye şeytan rolünü vermiş ve onu bu rolü oynamaya zorlamıştır. Kaptan Ahab'ın okyanusların uçsuz bucaksızlığında Moby Dick'i iblisleştirdiği gibi... Melville'in kitapları kimi insanların kendilerinin ayrıcalıklı kullar oldukları inancıyla başkalarına dayattığı tek ve zoraki gerçeği reddediyor. Kitapları kötülük ve iyilik aynı hiçliğin bu iki gölgesi konusunda da kuşkular içeriyor ve güvenmeye değer tek ışığın güneş olduğunu öğretiyor. 1855 Washington bölgesi. Reis Seattle uyarıyor. Sizler kendi pisliklerinizin içinde boğulacaksınız. Dünya beyaz adamın kardeşi değil, düşmanıdır. Beyaz adam onu fethedince başka yere gider. Ne var ki her şey birbiriyle bağlantılıdır. Dünyanın başına gelenler dünya evlatlarının da başına gelecektir. Kentlerin şamatası ancak kulakları acıtmaya yarıyor. Hava kırmızı derili adam için kıymetlidir. Çünkü her şey aynı soluğu paylaşır. Hayvanlar, ağaçlar, insan. Beyaz adamsa günlerdir can çekişen bir insan gibi pis kokuları almaz olmuş. Geri kalan günlerimizi nerede geçireceğimizin önemi yok. Bu günlerin sayısı nasılsa çok değil. Daha birkaç saat, birkaç kış. Beyazların da sonu gelecek. Belki başka kabilelerden de erken. Yatağını kirletmeyi sürdürürsen bir gece kendi pisliğinde boğulursun.
20. ayrımın sonu. Sayfa 202.